Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, herkese merhabalar. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Seslerinizin de programıyla sizlerleyiz. Çok kıymetli Mehmet Yemiksiz hocamla. Saz refakatinde Hasan Kiriş bizlere eşlik ediyor. Teknik masadaysa Mehmet Akman bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hasan abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı programlar dilerim. Dinleyicilerimizi her zaman olduğu gibi hürmetle ve muhabbetle selamlayarak bugün de Kuddusi Hazretlerinin eserlerinden okumaya inşallah devam edeceğiz. Ve zannediyorum işte yaklaşık 4 program ya da 3 program daha Kuddüsi ile yoldaşlık edecek. Bizi yoldaşlığına kabul ederse.
Öyle görünüyor inşallah hocam.
Evet inşallah.
Kuddüsi Hazretlerini bol bol eserleriyle hayatından bir takım meselelerle yad etmeye almaya çalışıyoruz. Bugün de programın hemen girişinde yine dünden okumalar yaptığımda hayatına dair neler var diye baktığımda Kuddusi ismiyle ilgili. Sizin de besteniz var mıydı? Kuddusiyim şiiri.
Kuddusiyem Kuddüs tabii.
Sizden besteli değil mi?
Kuddüs'e aşık olmuşam. Kuddusiyem Kuddüs.
Evet orada bir şey var ya. Bil ana rahminde beni ki etmişem takdis anı. Anam işitmiştir bunu. Kuddusiyem Kuddusiyem. Hani rivayet olunur ki ana rahmindeyken henüz annesi ona gebeyken Rabbimizin El Kuddüs ismi azamını zikredermiş. Bunu da anası işitirmiş. Beyine bir gün söylüyor. Bey de aman kimseye söylemeyelim evladımız kemal ehli bir insan olur diye cevap veriyor. Hatta babasının da geçtiğimiz programlarda konuştuk bir rüya görüyor. 3 tane hilal görüyor, ay görüyor. Ortancası daha belirgin falan. Ortanca çocuğumuz inşallah erenlerden birisi olur gibi şeyler yaşanıyor. Kuddusi ismini almasının sebebi hikmeti o ana rahminde Kuddusi, El Kuddüs, El Kuddüs zikrini çekmesi ve anasının işitmesiymiş. Şimdi bunu ben ilk Kuddusi Hazretlerini konuşmaya başladığımızda da okumuştum ama tekrar tekrar okudukça bir farkındalık oluşturuyor. Tabii Allah dostlarının bu zevat-ı kiramın tebcil edilmesi için bu tarz hadiseleri anmamıza, zikretmemize gerek yok. Onlar zaten Allah nezdinde kıymetli, değerliler. Ama bunlar bizim de gönlümüzde bir şeyleri harekete geçirdiği için kıymetli oluyor aslında.
Bu isimlerin sık sık duyurulması, kelam içerisinde geçirilmesi gerekir ki dinleyen kardeşlerimiz Kuddusi namıyla bir zatın bu dünyada yaşadığını, bir çevresinin olduğunu, o çevresine her bir göç ettiği yerde çok büyük faydelerin dokunduğunu, onları irşat ettiğini, kalplerini tenvir ettiğini bilsinler. Onlara hatırlatmış oluyoruz biz. Çünkü artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Ahmet Kuddusi yazınca bütün soy ağacı ortaya çıkıyor. Ne tür bir insan olduğu, divanı çıkıyor, besteler çıkıyor filan. Bizim de hatırlatalım ki Ahmet Kuddusi Hazretlerinden 2 tane albüm çalışması, CD çalışması olmuştu. Bu çalışmaların içerisinde bizim kendi bestelerimizden daha önemli saydığımız Bor'daki Devranhane'de dervişlerin okuduğu eserlerin kulaktan kulağa günümüze kadar intikal eden bazı eserlerin kayıt altına alınıp notasına alınması ve şu anda artık çok şükür pek çok yerde okunuyor bunlar. Bu ona vesile olmuş oldu. Bu bakımdan Ahmet Kuddusi hem önemli, bir de orada bizim yaptığımız o CD'ler bu bakımdan önem kazanmış oldu.
Yani tarihin tozlu raflarında kalmaktan kurtulmuş oldu bu eserler. Evet. Çok önemli gerçekten. Hani bu tür zevatın hayatına baktığımızda tabii birçok öğretileri, yaşantıları, menkıbeleri bugüne yansıyor ama biz baktığımızda 3-5 olay böyle gözümüze birden yansıyor. Kuddusi Hazretleri ile ilgili bu tesmiye olayı işte annesinin karnında El Kuddüs ismi şerifini zikretmesi. Hüdayi Hazretleri'nde konuşmuştuk. Hocası söyle deyince birden bir şeyler söylüyor. Şiir oluyor o. Evet. Bu nasıl oldu diye düşünürken hocası Hüda'dan bunlar sana hediye edildi deyince adında Hüda'yı olsun diyor falan. Bunlar hep böyle aynı nüveden gelen aynı ırmağın katreleri olduğunu bize gösteriyor.
Merkez Efendi'de de aynı hikaye var.
Değil mi? Şimdi aktaracağım olay da hemen siz hatırlayacaksınız bir başka Allah dostuna işaret ediyor. Buyurun. Onun da böyle bir hadisesi var. Bor'un bir kasabasında bir zat yaşarmış hocam bir zaman. Kuddusi Hazretleri zamanında. İşte tarla tapan işleriyle uğraşırken sabanı kırılıyor. Bir kayaya takılıyor ve kırılıyor. Tamir içinde Bor'a getiriyor. Bor'a geldiğinde zaten küçük bir yer. Dükkanların olduğu kısımda meydan kısmı. Meydan caminin orada büyük bir kalabalık görüyor. Yaklaştıkça bakıyor ki caminin etrafında bu kalabalık. Nedir bu? Cenaze namazı için toplanmışlar. Hemen abdestini tazeliyor. Anadolu'da zaten cenaze namazına katılmak, iştirak etmek çok önemlidir. Çünkü hep bir şey düşüncesi vardır. Yani biz yapalım ki bize de yapılsın düşüncesi. Kim olduğunu, ne olduğunu bilmeden hemen abdestini tazeleyip cenaze namazını kılıyor. İşler de devam ediyor köyde. Yetişmesi lazım. Hemen sabanı tamir ettirmek için demirci ustasına gidiyor. Demirciye veriyor sabanı. Yalnız demirci ocağa yatırıyor, veriyor ateşi. Bir türlü demir har almıyor, ateş almıyor. Bir türlü yumuşamıyor, yani dövecek kıvama gelmiyor. Demirci düşünürken içeri birisi giriyor. Ne oldu falan diye hadiseyi anlatıyor. Ya diyor, demir bir türlü ısınmıyor. Tava gelmiyor ki vuralım, eğelim, düzeltelim, yapalım. Adam da köylüye soruyor, sen nereden geldin, bu demiri nereden getirdin diyor. Vallahi ben falanca köydenim. Sabanı tamir ettirmek için Bora geldim ki bir baktım büyük bir kalabalık var. Cenaze namazı varmış. Namazı kıldım, buraya geldim. Saban da burada diyor. He diyor adam, şimdi belli oldu diyor. O cemaat Kuddusi Hazretlerinin cenazesi için bir araya gelmişlerdi diyor. Değil o cenaze namazına iştirak eden insanlar, orada bulunan alet edevatı bile Allah rahmetiyle muamele etmiş ve ateşten muhafaza etmiştir diye cevap veriyor. Sonra adam artık yeni bir saban alıp köyüne öylece dönmek durumunda kalıyor. Tabii bunlar bu zevatın büyüklüğünü tekrar bize hatırlatmak için güzel, önemli hadiseler. Bunu tardım hemen benim aklıma, sizin de gelmiştir. Emin Tokadi Hazretlerinin bir duası var ya, hani denizde boğulmasın, ateşte yanmasın diye.
Aynı işi Hüdayi Hazretleri'nde var.
Evet, hatta Hüdayi yolunu konuştuk mesela orada.
Fatiha okuyan işte ateşte yanmasın, suda boğulmasın.
Şu an hala yazıyor şeyi zaten. Yazıyor,
tabelada yazıyor.
Türbeyi ziyaret edenler o yazıları da okuyorlar.
Bu arada aklıma bir şey geldi. Mahlas bizim divan edebiyatımızda bir kişinin kimliğidir. Müstear isim, eski evet. Tabirle müstear isim ve genellikle bir gazelde veya kaside'de veya işte naatte, her neyse, şiirin son beytinde yer alır, bazen sondan ikinci beytinde de yer alır ve işte Hüdayi gibi, Kuddusi gibi, işte Nigari gibi, bu alem olur, bilinir artık onunla.
Evet.
Şimdi bunlardan mesela Bahti, İkinci Mahmut. Sepkati, üçüncü Selim. Hatırladığım başka ne vardı?
Muhibbi.
Bunlar var. Hüdayi Hazretlerinin kullandığı mahlastan bazen iki tane olabiliyor. Bu arada. Evet. Mesela Konya'da Ladikli Hacı Ahmet Ağa. Ladikli Hacı Ahmet Ağa'nın mahlası da Hüdayi.
Öyle mi?
Tabii.
Bütün şiirlerinde
Hüdayi mahlası. Hüdayi mahlası kullanmış.
Nasıl tefrik edilmiş acaba? Demek ki korunmuş.
O daha yeni yaşamış.
Ladikli daha yeni.
Son 100 yıl içerisinde. Dolayısıyla ben ondan, çünkü Erenler Meclisi çalıştım Ladikli'den.
Doğru, evet.
Yaklaşık 30'a yakın eserini besteledim. Onu biliyorum yani. Hüdayi. Çok şaşırmıştım. Nasıl oluyor dedim bu iş. Birkaç tane böyle aynı mahlası kullanan Gönül Sultan'la rastladım.
Acaba Ladikli'nin o mahlası alması hikayesi nedir? Onu da Ladikli'yi muhakkak konuşacağız Allah izin verirse. Çünkü o kadar eser var. Bir de Erenler Meclisi çalışıldıysa bizim kadrajımıza girmemesi
tabii,
bir
tabii.
Durum söz konusu değil.
Evet. Hocam, eser diyelim mi?
Eser diyelim.
Hadi bakalım. Kuddusi Hazretlerinden Tahir ve Tahir Buselik iki eser şey yapacağız. İkinci esere Hasan'cığım son satırdan bir arname çalarsın. Ben de bir nefes almış olurum.
Meyil verme dedim,
şu cihane canım meyil verme dedim. Nakş cihane canım tutmadın sözümü, attın yabane canım. Aşk derdini sen ettin bahane, duymadı pendimi asla kulağın, duymadı pendimi asla kulağın. Cümle zikri neftali, la ilahe illallah. Cümle zikri neftali, la ilahe illallah. Cün diyen olur veli, la ilahe illallah. Cün diyen olur veli, la ilahe illallah. Marifet şemsi doğar, kalbe hem rahmet yağar. Marifet şemsi doğar, kalbe hem rahmet yağar. Desin ki baru sağar, la ilahe illallah. Desin ki baru sağar, la ilahe illallah. Münkiri menfur olur, cahidi makhur olur. Münkiri menfur olur, cahidi makhur olur. Kaili mağrur olur, la ilahe illallah. Kaili mağrur olur, la ilahe illallah. Hakka istersin lika, eyle zikrin daima. Hakka istersin lika, eyle zikrin daima. Deheman kuddusi ya, la ilahe illallah. Deheman kuddusi ya, la ilahe illallah. Evet. Teşekkür ederim Hasan'cığım.
Rica ederim hocam.
Bir tahir, ağzınıza bir tahir, usulik. Eyvallah.
Gönlünüze sağlık.
Efendim, evet. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun.
Gönlünüze sağlık. Şimdi bir önümde epey altını çizdiğim satırlar var. Acaba hangi bahse geçiş yapsam diye. Femi Muhsin notu almışım bir kenarda. Sizin isminiz zikredildiğinde de Femi Muhsin akla gelen ilk kavramlardan bir tanesi olabilir. Bu noktada bu zaman zaman değiniyorum. Epeydir elimde Osman Şevki Uludağ'ın musiki yazıları kitabı.
Evet.
Önemli bir isim. Musiki meselesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarından vefatına kadar epey kalemşörlük yapmış, epey yazılar yazmış, epey bu iş üzerine düşünmüş, uğraşmış bir isim. Fakat o dönem böyle çalkantılı bir dönem olduğu için belki bu ve önümüzdeki programda da biraz bu dönemlere de değinebiliriz. 60'lı yıllar diye hatırlıyorum şu an, net gelmedi aklıma ama 65 diye hatırladım. İşte evet. Milletvekilliği yapıyor zannımca ilk dönem ya da ikinci dönem. 40 yılında mecliste. Hatta belki bir sonraki programda konuşabiliriz. Bir musiki bahsi var, konservatuvar konusu üzerine. Meclis kayıtlarına geçmiş bir konuşmayı da neşretmişler burada. Yani o yeni açılan konservatuvarda Türk musikisine yer verilmemesinin bir serencamı var orada. Hatta Doktor Osman Şevki hani diyor benim bazı yazılarında bu işin hilafına uğraştığım ama muvaffak olamadığım meclis konuşması var ya falan diye oraya ithaf ediyor. Bazı konularda da enteresan görüşleri var. Onlardan bir tanesinin altını çizmişim mesela. Hüseyin Saadettin Arel diyor, Orta Çağ inanışı olan Femi Muhsin efsanesini ilmileştiren insanlar diyor. Kendisi aslında Türk müziği konusunda epey müdafi, yani bu Türk müziğinin. Bizim zaten çok harika bir müziğimiz var. 1000 yılda oluşmuş bir kültürel birikimimiz var, musiki birikimimiz var. Biz batıya alet olmadan kendi musikimizi neşet ettirmeliyiz ya da onu devam ettirmeliyiz düşüncesinde. Ama bazen böyle şeyler de yazıyor. Benim de kafamı karıştırıyor bu Orta Çağ inanışı olan Femi Muhsin diyor ya. Bir de bir yerde, onu şu an bilmiyorum bulabilecek miyim, 4-5 tane büyük isimleri zikrediyor. Büyük isimlerden meşk etmiş büyük isimler. Diyor ki, bu zamana kadar musikimizde yakinen ilgilenenler bileceklerdir ki her kafadan bir ayrı ses çıkmaktaydı. İşte falanca falanca falanca zatlar diyor. Bir eseri 5 farklı şekilde meşk edip bize intikal ettiriyorlardı. Nota bunun önüne geçti diyor. Yani Femi Muhsin bir ortaçağ inanışıdır demiş burada. Tabii Femi Muhsin'den kasıt acaba doktora tavırlı okumaktır desek böyle düşünür müydü?
Şimdi burada küçük bir haklılık payı var. Şöyle ki, zayıf hafızalı kişilere eser meşk ettiğiniz zaman, musiki bilgisi noksansa veya usul bilgisi noksansa ve eseri usulle meşk etmemişse, o eser belli bir süre sonra kaymaya başlar. Ve o da başka birisine öğrettiği zaman eserin dağınık halini meşk etmiş oluyor. Bundan dolayı evet, nota bizi bir araya topladı. Ama neyi kaybettirdi nota bize aslında? Her şeyi notaya bakıp okuyabileceğimizi sanmak gibi bir bedbahlığa düşürdü. Ya o zaman hocaya ihtiyacım yok. Ben önüme notayı alıyorum, okuyorum. Ama hoca aslında eser meşk ederken sadece bir eseri meşk etmiyor. Bizim geleneksel meşk silsilemiz içerisindeki hocalar adab, erken, tevazu, giyim, kuşam, oturuş, kalkış, adab-ı muaşiret telkini diyorlar. Evladım öyle yapma. Ağzını şu şekilde aç, şu şekilde konuşmaya başla. Bunları aynı zamanda eser meşk ederken aktarıyorlar. Zaten şöyle de bir bilgi var elimizde. Meşk kelimesi ilk kullanılmaya başladığından 300 yıl sonra musiki için kullanılmaya başlamış. İlk kullanılma yeri hat.
Hat. Bugün halen de kullanılıyor.
Evet, hatta da meşk var. Birebir hocayla meşk. Ama musiki için kullanılmaya başladığı zamandan itibaren de musiki eserlerin intikalini sağlamış. Biz şimdi geriyi suçlayamayız. O zaman nota yoktu. Nota geleneği de yoktu. O zaman eserlerin bize yürüyebileceği tek alan meşkti.
Meşk.
Ama orada sağlamasını yapma imkanı olan alanlar vardı. Mesela bir tekkenin veya Enderun'daki bir Muzukay Humayun'da geçilen bir eseri, oradaki müzisyenler perde bildiği için, müzik bildiği için, musiki makamlarına hakim oldukları için kolay kolay kaydırmıyorlar düzgün. Darül Elhan kayıtları mesela bunlara örnektir. Şimdi onun bir tane şey yayınlanmış Darül Elhan'da, ben dinliyorum. Mesela bugün elimizdeki notalarla oldukça farklı eserler. Evet.
Geçen bir ara dinlediğimiz Türk halk müziği falan da vardı.
Evet, evet, aynen o.
Enteresan işler.
Dolayısıyla meşk içerisinde artılarımız var ama dezavantajlarımız bence biraz daha fazla. Biraz daha fazla.
Nota konusunda Yalçın Çetinkaya da diyor ki, Türk musikisinin sahip olduğu zenginlikleri ifade etmeyi bırakalım. Tam tersine bu zenginliği Batı müziğinin tampere sistemine indirgenmiş bir sistemdir diyor. Bu ama ana dizi noktasında bir eleştiri yapmış. Yani hatta demiş ki, Urmevi döneminde Acemli Rast imiş ana dizi. Daha sonra Arel Ezgi sistemine göre de diyor, Do majör dizisine pek benzer hale getirilen Çargah makamı dizisi ana dizi kabul edilmiştir diyor.
Rebe Molsuz Çargah, değil mi Hasan? Çargah'ın Rebe Molsuz Çargah.
Bir de Ekrem Karadeniz, Rauf Ektar ve Abdülkadir Töre daha gelenekselci bir yaklaşımla diyor, Rast dizisinin ana dizi olması gerektiğini savunurlar diyor. Buradaki yaygın düşüncesi de Yalçın Bey'in şey diyor, yani 5 notaya diyor bir makamı indirgemek onun genişliğini kısıtlamaktır.
Ha, tam
duyulamayan
bu,
sesleri.
Bu cümle bizim için mihenk taşı bir cümle. Neden biliyor musunuz? Bizim ne Dede Efendi, ne Itri, ne büyük ustalar Zekai'de hiçbir zaman bizim Türk müziğinin ana güzergahı Do majör müdür yoksa Rast dizisi midir? Bunu düşünmemişler. Çünkü adamların ve o insanların müzik yaparken ki gaileleri başka, endişeleri başka, amaçları da başka. Orada nazariyat değil mesele. Ben bununla diyor adam dünyaya bir şey anlatmam lazım. Bunu anlatmanın derdine düşmüş.
Nazariyat meselesinin ele alınış biçimi de farklı dönemlerde. Yani
spekülatif alınıyor biraz.
Şöyle ki perde üzerinden makamı anlamakla ya da perdelerin oluşturduğu çeşni ve seyir üzerinden makamı anlamak, meşk etmekle dizi üzerinden ya da matematiksel şablonlar üzerinden makamı anlayıp ona göre beste üretmek arasında ciddi bir fark var.
Evet.
Yani aslında bu arel ezgi sistemine daha önce işte yine o dönemlerde Abdülkadir Tören'in ya da bir önceki sistem Rauf Fikya Bey'in sisteminde bu sistemlere geçiş oldu. Yani dizi odaklı ya da bunu bir şekilde bir sisteme oturtma, dizileştirme çabası içerisine gidildi. Bundan dolayı mesela besteciliğin şekli de çok değişti. Çünkü dizi ile makam anlama meselesi sanki böyle şimdi rast beşlisindeyim. İşte bu beşliyi besteleyeceğim şimdi. Ya da işte dügah üzerinde rast yapmayı nişabur olarak anlattırdı bu. Yani aslında çok sıkıntılı bir şey. Çünkü nişabur ya da nişaburek.
Nişaburek.
Nişaburek, nişabur yaptıktan sonra ek olarak dügahta karar eden. Yani perde anlayışıyla bakınca iş ne kadar farklı
başka
görünüyor.
Başka bir şeye gidiyor.
Ama dizi mantığıyla görününce iki tane aynı diziyi icra ediyormuşsun. Ya da
çok bariz iki tane örneği var değil mi bunun? Nişabureki bir alt perdeye taşıran rast düşüncen o zaman. Buseli'de bir alt perdeye taşırsan nihamet gibi düşünmek zorunda kalıyorsun.
Ya işte onun için ecdat bütün perdelere ayrı isim vermiş. Yani evet. Yegah yukarı tarafta ikinci yegah değil mesela neva.
Evet.
Ya da daha yukarıda tiz neva. Tiz olan neva. Tiz nevasının bir devesinin sebebi var. Bizde isim çok önemli. Yani isimler üzerinden makam seyirleri meydana geliyor yani. Ve bu perde isimleri, evet, perde özelinde buna dikkat edilmesi gerekiyor.
Şimdi nota müziğiyle şu anlayış bize lazım burada. O kitaptaki biraz önce okuduğunuz Yalçın Bey'in son cümlesi var ya. Hı hı. Yani bir matematikleştirme zorunluluğu hissetme. Neye karşı? Alçaklık kompleksi duyuyorsunuz. Hı-hı. Batı müziğinde her şey yazılı çizili ama bizde yok. Bunun karşısında bir komplekse düşüyor bizim aydınlarımız. Ve diyorlar ki hayır olmaz, biz bu müziği Batı müziği gibi bir sistematiğin içine sokmak durumundayız diyorlar. Hal böyle olunca sistematiğin içerisine sokamıyorsun. Çünkü piyano ile Türk müziğinin bütün perdelerini basma imkanımız yok. Doğru mu? Batı enstrümanlarıyla hepsini basamıyoruz. Uşşak yapamıyoruz. Hüzzam yapamıyoruz. Acemaşinen yapıyoruz, nihavend yapıyoruz. Ötekileri yapamıyoruz, zorlanıyoruz. O zaman başka bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Nereye gelmiş oldu? Osmanlı'nın idaresinden kurtulduktan sonra Arapların düştüğü duruma doğru savruluyoruz. Ne olmuş orada? Osmanlı idaresindeyken Araplar kendi müziklerini yapmışlar. Ama Osmanlı perde ve makam sistemini kültürlü ve müzisyen adamlar tarafından kendilerine öğretildiği için ona alışmışlar. Nereden sonra Arap Yarımadası Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra sömürge devleti olmaya başladıktan sonra bilhassa Fransız ve İngilizlerin himayesi altına girdikten sonra kültürleri bilhassa ne olmuş biliyor musunuz? Şu anda Arap müziği büyük orkestraların içerisinde klavye kullanıyorlar. Klavye kullanıyorlar. Hı-hı. Ne oluyor? Oradaki bütün kemanlar, bütün violonseller, bütün yaylı sazlar ve nefes sazlar piyanodan o sesleri duyarak hareket etmek zorunda kalıyorlar. Aslında neye bağladılar Arap müziğinin sistemini? Batı müziğine bağlamış oldular. Veyahut da bastıkları perdeler oraya dayandı. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bunu bir yerde okumuştum. Mesela Araplar cime cim diyemiyorlar. Biliyor musunuz siz?
Nasıl?
J diyorlar.
J.
Cemal var ya.
Ha, Jamal.
Jamal diyorlar. Ha. Duydunuz değil mi bunu?
Duydum.
Ha, bu neden mesela?
Bir tane müzik dinliyordum. Kullu Jamal diyor mesela. Ha. Evet, şimdi hatırladım.
Dolayısıyla bu dilde yozlaşma böyle bir şey işte. Hmm. Bir yerden ipin ucunu kaçırdığınız zaman oradan itibaren sonuna kadar bozuk gidiyor. Biz eser okuyalım mı?
Eser okuyalım.
Vaktimiz ne durumda?
Bir eser okuruz. Biraz daha konuşuruz. Bir eser daha
okuyoruz. İki eser birlikte okuyacağız.
Tamam, o zaman biraz daha fazla konuşuruz.
Evet, bir Hüseyin'i yapacağız. Bir de Uşşak yapacağız. Bunun arasında kaside zuhurata tabi olsun. Hadi bakalım.
Hadi bakalım inşallah.
Hadi bakalım Hasan'cığım.
Gel bizimle hemden ol canım.
canane varır yolumuz. Sanma bigane biçare vane varır yolumuz. Allah sanma bigane bizi divane varır yolumuz. Dinle Kuddusi kelamın canı dilde salikan. Dinle Kuddusi kelamın canı dilden salikan. Gide gide akibet yes dane varır yolumuz. Gide gide akibet yes dane varır yolumuz. Aşıkam yâre oldum avare, aşıkam yâre oldum avare. Yanarım nâre, isterim çare. Ağlamak kârım, dünü gün zârım. Ağlamak kârım, dünü gün zârım. Bakmaz ol yârim, ben günahkârım. Dost, dost, Mevlam. Kuddusi ya gel çek cümledenin, Kuddusi ya gel çek cümledenin. Olma gül tenbel git kirdigâre. Dost, dost, Mevlam. Evet. Teşekkür ederim Hasan'cığım.
Ederim hocam.
Ne güzel ne güzel yollar açtın bana öyle ya.
Estağfurullah.
İnşallah biraz daha düzelsin de epey bir zamandır dinleyicilerimizin üzerine afiyet diyelim.
Allah şifalar versin
bu
hocam.
Bu senenin modası olan hastalıktan.
Allah tez zamanda şifalar versin.
Yokladı geçiyor inşallah.
Dinleyicilerimizden de bol bol dua bekliyoruz. Şifa duaları. Allah razı olsun. Sesinize sağlık, gönlünüze sağlık. Hasan abi ellerinize sağlık. Bu son eserimiz olsun hocam. Konuşacağımız bahisler vardı ama süreyi tamam ettik.
Haftaya vaktimiz bizim inşallah.
İnşallah önümüzdeki programda bu nota bahsinden, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki müzik anlayışından devam edelim.
Ben de bir bu bazı üstün görüşlü bizim o dönemki vekillerimizden Rıza Tevfik Bölükbaşı. Bunun sadece bir meclis konuşmasıyla bir caminin imarı yapılmıştı. O Harap Mabed adı. Hatırladınız mı? Ben bunu zaman zaman söylüyorum. Ondan bahsedeceğim ben de. Bir meclis konuşması yaptırmıştı o camiydi.
O zaman önümüzdeki hafta bununla başlayalım. İnşallah. Sonra devam edelim.
Ben aziz dinleyicilerimizi selamlıyorum. Önümüzdeki hafta sesimize, sedamıza, sağlığımıza bir zevar gelmesi inşallah yeniden mikrofon başında olmayı ümit ediyorum.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz Hasan abicim. Ellerinize sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, bendeniz Muhammed Safa Ulusoy, program sunucunuz. Teknik masada Mehmet Akman bizlerleydi. Saz refakatindeyse Hasan Kereş bizlere eşlik etti. Seslerinizin de programını önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mehmet Kemiksiz hocamla birlikte. Şimdilik Allah'a emanet olunuz efendim.